Evet, Açık Dergi devam ediyor. İkinci yarım saatimizdeyiz. Son birkaç haftadır düzenli olarak aslında zikrettiğimiz bir etkinliğin detaylarını konuşacağız. Orta Normal Çevrimiçi Konuşma serisi. Dün akşam da duyurmuştum sizlere. Sanal ortamda gerçekleşen bir forumla sonlandı. Temmuz ayının son günlerinde başlamıştı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu pandemi günlerinde geniş bir katılımla sanal ortamda Zoom üzerinde gerçekleşti. Güncel sanat alanındaki güvencesizlik ve salgın dönemi sonrası alternatif örgütlülük yöntemleri ve stratejileri çok farklı paydaşların katkısıyla tartışıldı ve formüller geliştirildi. Benim de dün akşamki forumu biraz izleme imkanım bulundu. Şimdi 10 haftadan da fazla yanlış bilmiyorsam bu 10 haftanın özetini, dökümünü yapmak tabii ki imkansız ama en azından dergide ayrıntılı bir şerh koymuş olmak istiyorum. Konuşma serisi bittikten sonra 3 konuğum var yayında. Eda Yiğit, İpek Çınar ve Şener Soysal Orta Normal Çevrimiçi Konuşma serisini başka pek çok katılımcı birlikte sürdüren, aynı zamanda başlatan isimler. Hoş geldiniz hepiniz öncelikle yayına.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Evet, Orta Format dergisinin pandemi koşullarıyla birlikte kendini güncelleyerek çevrim içi bir formata dönüştüğü bir seri aynı zamanda. Orta Normal Çevrim İçi Konuşma serisi. Dolayısıyla ben birkaç adım geriden başlamak istiyorum. Çok kıymetli tartışmalara da zaman bırakacak şekilde tabii ki. Orta Format dergiyi bilmeyenler için kısaca tanıtmanızı ve Orta Format'ın Orta Normal'e dönüşünde olabildiğince ifade etmenizi rica ederek sözü hemen size bırakmak isterim.
Tamam, süpermiş. Orta Format'ı ben tanıtayım kısaca. Orta Format 2011 yılında Kasım ayında başladı yayın hayatına. Çağdaş fotoğrafa dair röportajların, yazıların ve projelerin paylaşıldığı bir yayın. Odağımız genelde fotoğraf üzerineydi ilk başladığımız andan itibaren. Ve kâr amacı gütmeden, bağımsız bir şekilde yayın yapma çabası içindeyiz. Şu an ben ve İpek Çınar beraber sürdürüyoruz editörlüğü. Bu güncelleme için ise ki her bir yayınımıza güncelleme diyoruz. Bu güncelleme için ise tam konuştuğumuz gibi güncel sanat alanında güvencesizlik ve örgütlenme modelleri üzerine bir yayın yapmak istedik. Bu kısmı da sanırım İpek bahsedebilir.
Merhabalar, ben İpek. Aslında bu kısma girmeden önce hani orta formatta şeyi de söylemek lazım. Orta format zaten bir e-yayın, e-dergi. O yüzden hani aslında ve bir yandan da bizim yani editörlerinin kendi şeylerine göre, meraklarına göre ve ilgi duyduğu alanlara göre şekillenen bir dergi. Bu yüzden zamanla biraz format da değiştirmeye başladı. İşte başta daha çağdaş fotoğraf üzerinden giderken son zamanlarda bizim ilgi duyduğumuz ya da daha çok odaklandığımız kültürel politikalara da odaklanmaya başladık. Özellikle son bir yıldır böyle işte bir iki güncelleme öncesinde bağımsız sanat oluşumlarının sürdürülebilirlik ve sonlanma kararlarına odaklandığımız özel bir dosyamız oldu. Onun ardından geçtiğimiz, yani pandemi döneminde yayınladığımız Tıkanma diye bir güncellememiz oldu. Bunda da sanatçılar kendi tıkanmalarına, kendi üretimlerindeki tıkanmalara neden olan durumlardan bahsettiler. Hem kişisel hem de biraz daha politik ve ekonomik durumlara. Ve sonrasında da işte şu anda Orta Normal konuşma serisini yaptık. Dün itibariyle son konuşmamızı yaptık aslında. Bu konuşma serisinde de güncel sanat alanındaki aktörlerin özellikle COVID dönemi sonrasındaki, COVID dönemi ve sonrasındaki alternatif örgütlenme modellerine odaklanmaya çalıştık. Yani biraz siz de
Evet.
bahsettiniz gibi işte.
Evet, aslında buraya geçmeden önce ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani orta format bir hani çağdaş fotoğraf mecrası dediniz. Şimdi Orta Normal serisine baktığımda da aynı nasıl diyeyim geçişkenliği görüyorum. Yani bir fotoğrafa özgü bir mecranın güncel sanat alanındaki kimi bam tellerine, kritik noktalara ilişkin bir platform açması ona çok kıymetli buluyorum. Bununla birlikte Orta Normal serisi boyunca evet güncel sanat üst başlığı konuşulmuş olmakla birlikte aslında mesela sahne sanatlarından da katılımlar oldu. Burada biraz aslında sizin güncel sanat konseptinizi de açmanızı rica edeceğim. Yani yeni normalde acaba güncelleniyor mu güncel sanat anlayışımız? Onu sormak isterim.
Ya biz ilk başladığımızda da hep fotoğrafla ilgiliydik ama aslında tüm sanat dalları fazlasıyla geçişken birbiriyle. Yani sadece fotoğrafı bir dar kalıba sokup bir makineyle üretilen görüntüler diye tanımlamamak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi hani her alanla her dille çok fazla etkileşim içinde. Hem fotoğraf hem diğer sanat dalları. Bu nedenle daha girift ve hepsine bir şekilde yakın durmaya çalışan insanlarız. Hiçbirini ötelemeyen insanlarız. Öncelikle buradan bahsederek Eda'ya pas atabilirim sanırım.
Kısa bir özetle başlayayım. Aslında ilk sen en son Açık Radyo'ya bağlandığımda TÜYAP'ta çok büyük bir hangardan artisti anlatmak için bağlanmıştım. Şimdi de küçük bir sanatçı atölyesinden çok daha onun belki %1'i bir mekandan yine şantiyeden bağlanıyorum size. O yüzden yine sesim yankılanıyor da olabilir. Şimdi gayet aslında fotoğraf yani orta formatta benim izlediğim şimdiye kadarıyla güncel fotoğraf adına çok önemli işler yaptılar ayrı. Ben sadece bu Orta Normal serisinde konuk editör olarak onlarla beraber oldum. Her zaman izliyordum ama çerçeveyi geniş tutmak aslında bir anlamda mecbur kaldığımız bir şey. Yani çok mikro işlerle uğraşmak yerine aslında dertlerimiz, güvencesizlikle ilgili yaşadıklarımız birbirinden farklı olmasına rağmen derdi ortaklaştıran bir durum olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu kırılganlık meselesi, prekarite tartışması ya da yaralanabilirlik konularımız bir yandan sanat alanında standartlaşmamış, kategorize edilememiş bir araştırma konusu olarak önümüzde duruyor. Yani aslında bizim pandemiyle beraber hepimizin aynı konulara konsantre olduğu konular bizim çok uzun zamandır beraberce ortak olarak yaşadığımız hem sorunlar hem de dayanışma pratiklerimiz üzerine oturuyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet. Bu çerçeveyi sahne sanatlarını, görsel sanatları bu işin içine dahil etmek aslında olması gereken bir şey zaten. Ya da fotoğrafı diğer sanat alanları içinde daha farklı ve ona özgü tartışmaları odaklanmak yerine onun da zaten katıldığı tartışmaları beraber yürütmenin özel bir anlam taşıdığını düşünüyorum. Ben dolayısıyla İpek'le Şener hani üçümüz beraber bu editörlük Orta Normal serisini beraber konuşmacıları belirleyelim ve tartışalım dediklerinde bu çerçeveden hepimiz ortaklaşıp böyle bir çerçeveyi belirledik birlikte.
Yani belli ortak dertlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında ortak değerlerin de tartışmaya açılması da bana kalırsa bu konuşma serisinin çıktısı demek çok iddialı olur tabii ki hiç şüphesiz ama dertlerinden birisiydi diye düşünüyorum. Dün akşamki forumda farklı katılımcılar söz aldılar. Orada da sürekli dönülen bir konu vardı aslında. Yani bağ kurma ilişkilerinin yani yaptığımız işle aynı zamanda çevreyle, izleyiciyle nasıl başka türlü bağ kurma ilişkilerinin sorulması gerektiğinin altı muhtelif şekillerde ifade edildi. Ben bunu çok önemsiyorum. Salgın dönemi sonrası diyoruz. Bakalım o ne zaman olacak onu da bilmemekle birlikte. İşte salgın dönemi tam da aslında bunların konuşulmasının gerektiği zaman alternatif örgütlülük ve alternatif örgütlülük yöntem ve stratejileri diyorsunuz siz de. Ve bu konuşma serisi içerisinde de kimi çok iyi örnekler de taşındı. Bu örnekler belki amplifikasyonu çok geniş, yani çok yankı bulmuş örnekler değildi ama kendi özelliklerini barındıran örneklerdi. Dolayısıyla sizden hani çok da sizi yormayı istemesem de bu seriye katılanlara ilişkin bir döküm rica edebilir miyim? Kimler, nasıl örneklerle geldiler? Önce bir buna bakalım, sonra bütün bu topluluğun bir araya gelmesinden çıkan strateji parçaları neler? En azından onları konuşmak isteyeceğim ama öncelikle bir Temmuz ayından bugüne hızlıca ne oldu bir anlatabilir misiniz?
Biz bu seriye Temmuz ayının başında başladık. 8 Temmuz'da ilk konuşmamızı gerçekleştirmiştik. Bu konuşmada şu anda pandemi dönemiyle beraber ortaya çıkmış bir proje, bir dayanışma ağı olan Omuz'u konuk etmiştik. Ve Omuz adına Sevim Sancaktar ve Saliha Yavuz katılmıştı. Omuz'un ilk dönemindeki iki kolaylaştırıcısıydı. Ya bu konuşmada şeyi önemsiyorum. Ya aslında genel olarak çoğu konuşmalarda da bahsedeceğimiz bir şey olacak sanırım. Bu demin de bahsettiğimiz alternatif örgütlenme modeli ve biraz daha refleks olarak hareket etme, o dönem içinde bulunduğumuz sıkıntılara direkt bir çözüm bulma arayışına girme açısından önemli bir konuşmaydı bence Omuz. Güzel bir başlangıçtı. Ardından Ebru Yetişkin ve Bager Akbay'ı konuk olarak aldık ve sanırım yani benim için şahsen en bilmediğim alandan gelen ve ufuk açan konuşma o olmuştu. Biraz daha dijital örgütlenme alanında konuşmuştuk. Sonrasında Fırat Arapoğlu konuğumuz oldu. Kendisi Ayka Türkiye'nin de şu anki başkanı, Türkiye Sanat Eleştirmenleri Derneği'nin başkanı. Ve kriz döneminde sanatı konuştuk ve bir yandan da Ayka'nın önemli bir özelliği olan şeyden bahsettik. Yani Ayka şu anda sanat yazarlarının alması gereken, yani bir yayından alması gereken standart ücreti belirleyen kurum ve bunun sağladığı bir şey var zaten. Hani ortaklaşma hali var. Ben bir yayınla iletişime geçtiğimde İpek Çınar olarak değil, işte Ayka'nın bir üyesi olarak ve onun belirlediği standartlar üzerinden geçiyorum, iletişime geçiyorum ve bunun sağladığı bir güven var. Bundan bahsettik zaten büyük çoğunlukla. Bir noktada isteyen benden alabilir konuşmayı, ben böyle devam ediyorum ama sonrasında Irmak Özer'le konuştuk. Irmak da şu anda özellikle pandemi dönemindeki sanat galerilerinin durumlarına odaklanan bir seri yapıyor ve bizimle de yereldeki sanat galerilerinin durumlarını konuştu. Gerçekten ufuk açıcı bir konuşmaydı o da. Ardından bir sanat inisiyatifi olan Pasaj ve bir sanat derneği olan Amber Platformu konuk aldık. İkisi beraber Bağımsızlar İndeksi diye bir proje gerçekleştiriyorlar ve bağımsız sanat inisiyatiflerinin haritasını çıkarmaya çalışıyorlar. Sonrasında tiyatro kooperatifini konuk aldık. Tiyatro kooperatifini konuk almamızın bir nedeni de şuydu. Yani sadece hani güncel sanatın sınırlarıyla alakalı bir şey değil. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Güncel sanat alanında şu anda herhangi bir kooperatif tecrübesi yok. Ve hepimiz sürekli bundan bahsediyoruz. Biraz daha örgütlenmeliyiz. Kooperatif, sendikalaşma, birlik olma gibi kavramları sürekli kullanıyoruz. Ama bir kooperatifin somut olarak, güncel olarak yaşadığı sıkıntılardan pek de haberdar değiliz. Zaten bu yüzden onları konuk olarak almak istemiştik. Sonrasında gelen konuşma da aslında bunun biraz devamı gibiydi. İki sanat hukukçusu Zeynep Öpke ve Zeynep Hekim konuğumuz oldu ve biraz daha bu tüzel kişiliğe sahip örgütlenme modelleri, işte kooperatif, vakıf, dernek, sendika, oda ve benzeri şeylerin, tüzel kişiliklerin arasındaki farklardan bahsettiler. Sonrasında biraz daha sanatçılarla görüştüğümüz bir dönem oldu. Arka arkaya Merve Ünsal, Seçil Erel ve Burak Deliyer'i konuk olarak aldık. Ardından geçtiğimiz hafta Pelin Tan ve Önder Özengi konuğumuzdu. Onlar da 2011-2014 yılları arasında güncel sanatta emek kavramını tartıştıkları bir proje gerçekleştirmişti. Bunun bir özetini yaptılar bize, öyle söyleyeyim. Ve yani akademik açıdan bakınca bence çok çok başarılı bir konuşmaydı. Derken düne geldik. Dünün aslında bir konuğu yoktu. Özellikle böyle bir şey yapmak istemiştik. Çünkü normalde hani konuk olması demek bir hiyerarşi yaratıyor ve istedik ki katılan herkesin aynı düzlemde buluştuğu, herkesin konuşmacı olduğu, kimsenin konuşmacı olmadığı bir yapı kuralım dedik. Ve hakikaten de çok çok keyifli geçti sanırım. Herkesin de konuştuğu, sanırım ilk defa ben bir Zoom konuşmasında herkesin kamerasını ve mikrofonunu açtığını gördüm. Güzeldi gerçekten. Böyle bir seriydi.
Ben topu alabilirim buradan.
Tabii.
Şimdi bu konuşmaların bizim bu serinin sonunda aslında vardığımız, tespit ettiğimiz daha da karmaşık hale zihnimizde yol açan bir takım şeyler oldu, sonuçları oldu diyeyim. Yani şu güzeldi, hem geleneksel örgütlenme modelleri üzerine tartışmak, düşünmek, bunların gerçekliği üzerine kafa yormak iyiydi. Bir yandan da çok daha yenilikçi, çok daha güncel, hani salgınla da beraber ama hali hazırda olan dertlerimize nasıl yaklaşacağımız ya da kendi içimizde çok da kavramsal ya da teorik olarak karşılığı olmayan bir takım o bağ kurma ya da değer yaratma meseleleri üzerine düşünmek kafa açıcıydı. Şunun güvencesizlik meselesi çok önemli çünkü aslında bütün bu konuşmaları gerçekleşirken tam da bu güvencesizlik üzerine dayanışma pratiklerini ya da örgütlenme modelinde konuşuyoruz. Dolayısıyla daha öncesinde ne bileyim beyaz yaka, orta sınıf ya da gayrimaddi maddi emekçiler için prekarite kavramının konuşulduğu ama sanat alanında çok konuşulmadığını tespit etmekle beraber neden konuşulamadığını dert ederek başlamıştık seriye. Şimdi neden konuşulamadığını biraz daha anlar vaziyette buluyorum ben kendimi. Çünkü sanat ve emek ilişkisinin çok girift bir şey olduğunu anladık. Yani bu da biraz Pelin ve Önder'in mesela yaptığı tartışmada önemliydi. Yaptıkları araştırma 2011 ile 2014 yılları arasında yaptıkları bir şeydi. Ki bir kesitti ve sonuçlanmamış bir araştırma olmasına rağmen bu ilişkinin çok daha sanatın doğasında olan o esneklik, biraz yabancılaşma ya da yani bir mesai saati içinde gerçekleştirilmiş olan emeğin vücut bulduğu bir şeyden geliyor. Yani kendi doğasından gelen bir şeydi. Bir ikincisi sıkıştırarak söylüyorum aslında bir taraftan da Bager ve Ebru'nun yaptığı konuşmada mesela örgütlenme modellerinde bir takım taktiklerin kullanılmasına geldik. Yani örgütlenme modellerinin kendilerini birer enstrüman gibi kullanmak yani gerçekten araç kılmak onları yapmak istediğimiz şeye ilerlemek için. Bunun inceliklerini konuşmak çok iyiydi. Mesela orada bir parataktik kavramı geçti özellikle. Hani bu dağıtık ilişki dedikleri model yani kolektif bir zihniyetle birbirine bağlanan güçlü ya da zayıf bağlar belki sonra bağlanacak olanlar ya bu dağıtıklığın içinde bir şeyde buluşmak yani yolda buluşmak gibi diyelim. Yani bir değere biçim vermek nasıl toplumsal örgütlenme bağlamında olabilir konularını konuşmuştuk. Yani bir yandan da sermayenin kendi kullandığı bizim alanımıza sermaye nasıl ayakkabılarıyla giriyorsa bizim de onun alanına girdiğimiz bir para taktik meselesinden konuştuk mesela. Yani para iki de biraz taktiğin ötesinde onunla birlikte olan yani iktidara karşı olan bir şeyden bahsetmiyoruz da çok daha gündelik hayatta yaygınlaşabilecek bir deneyerek öğrenmek, ters yüz etmek mantığı üzerine kurulu bir taktikler silsilesinden bahsettik. Bir yandan da dili tartıştık. Yani mesela kolektif ya da kolektivite kavramını bu kadar çok konuşuyoruz ama gerçekten aynı şeyi anlıyor muyuz? Yani bu kavramın bir sorunsal olarak düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hepimizin anladığı şey birbirinden farklı olabiliyor bunu konuşurken dedik. Evet. Bunlar benim hani en çok altını çizebileceğim noktalar. Tabii ki şey de önemli. Mesela tiyatro kooperatifi böyle bir kooperatif kurulduğu için sosyoekonomik bir model olarak kuruluyor ama kamuyla masaya oturabildiği için bir sürü tiyatrocular için bir sürü hakkı sosyal mücadele gerçekleştirmiş kazanım. Oluyor. Ne bileyim.
Evet.
Evet evet bir sürü kazanım gerçekleştirdi. KTV ertelemeler aldılar. İşte onun dışında kültürel işletme tanımını literatüre soktular vesaire. Genişletebiliriz bunu. Hani bu da bir şekilde hak mücadelesi vermenin bir yöntemi olarak önümüzde olabilir. Ama bunu çok daha esnek, zaten hali hazırda tanımlanmamış bir sürü dayanışma gerçekleşirken bunların üzerine bu tartışmaları, yani biraz şey de dedim ben, konuşarak örgütlenmiş gibi hissediyorum bu Orta Normal serisi bittiğinde dedim. O da böyle bayağı bir şey, ya evet aslında bayağı şey, çok da eyleme geçmeden böyle bir duygu içindeyim. Ama bir yandan da bunları konuşmuş olmak şeyi çok yaklaştırıyor. Bager'in de söylediği bir şey vardı, kurallarla kodları şey yapmak, karşılıklı beraber düşünmek. Gibi bir tabir kullanmıştı. Bana yakın geliyor bunu konuşmak.
Nasıl ben bir şey? Bırakayım. Kurallarla kolları karşılıklı düşünmek?
Şöyle aslında biraz orada tabii teknoloji tartışması da yaptık ama sadece teknoloji de değil. Hani bir sürü araç var. Bir yandan ortak ilkeler silsilesi var. İçinde bulunduğumuz model, örgütlenme modelleri var. Bunların bir takım kuralları olması gerekiyor. Şimdi bu kurallar kriz anlarındaysa bu kurallar çalışmıyor. Evet. Ve bu kurumlar çalışmadığında da bunu nasıl bir o kodlama demişti buna. Hani bende de soyut bir şeye karşılık geliyor elbette. Somut olarak tarif etmek zordur belki ama bununla beraber bunu da eğer yani kurallar içinde kuralsızlığı da tanımlayacak bir kodlama yaparsak bu enstrümanları esnek bir şekilde kullanma şansımız olabilir gibi daha soyut evet. bir yerden konuştuğumuz bir şeye dönüşmüştü bu konu. Dolayısıyla evet. Bu işte kooperatif, sendika, meslek birliği vesaire evet hak mücadelesi için belki sanat alanında önemli adımlar olabilir ama içinde bulunduğumuz ve tanımlamakta zorlandığımız dayanışma pratiklerini de daha fazla konuşmak durumunda hı hı. olduğumuz gibi bir sonuca varıyorum ben kendi adımım. Şimdilik burada bırakayım, sonrasında devam edeyim.
İpek bir şey söyleyecekti zannedersem.
Ya aslında şeyi hani aslında Eda sonrasında biraz daha açıkladı da hani buna bir güncel örnek olarak yani bir şeyleri enstrüman olarak kullanmak üzerinden örnek verirsek. Mesela bu konuşma serisinde yer alan ekiplerden bir tanesi işte Pasaj bir inisiyatif ve Amber Platform bir dernek olarak dernek statüsünde ve hani aslında aynı ekip sayılır. Yani ekibin büyük kısmı ortak ve işte atıyorum bir tüzel kişilik gerektiren büyük bir fona ya da işte benzeri bir şey projeye başvurduklarında Amber Platform üzerinden başvururken işte buna benzer yani COVID'e benzer ya da başka bir takım kriz anlarında yani biraz daha refleks olarak ve hızlı karar vermenin gerektiği durumlarda inisiyatif üzerinden hareket ediyorlar. Hani bu aslında biraz da o kurallar ve kodları karşılıklı düşünmek dediğimiz şey biraz da buraya tekabül ediyor gibi geliyor bana şey bizim alanımızda.
Onu evet ekleyeyim. Yani aslında geçici pozisyonlar üretebilecek bir kabiliyete ulaşmak. Yani bunlar evet. kolektif bir akıl ancak yapılabilir. Hani sırf akıl değil çoğalmak da gerekiyor tabii ki hiç şüphesiz bunun için. Bu pozisyonları da aslında mümkün mertebe işler bir şekilde kullanmaktan bahsediyoruz. Bu bir yandan da Eda'nın da az evvel söylediği gibi aslında şimdi başlığını unuttum ama sondan bir önceki konuşmanızda ayrıntıyla irdelenen şey yani aslında sanatın ve sanatçının emeğiyle olan ilişkisi işte prekarite dedik prekarite eğer biraz geçicilik olarak anlayacaksak onun işte alienasyon ilişkisi filan aslında biraz şey de yani hani bu yeni format dediğimizde de aslında bu sanat ve sanatçı tanımının da güncellenmesinden bahsediyoruz anladığım kadarıyla ve bu da öyle çok hani nasıl söyleyeyim hakikaten koşulların zorladığı bir şekilde koşulların zorlamasıyla aslında bir tür yükümlülük olarak sanatçıların üstüne geliyor. Bu noktada hakikaten de şey Eda dedi ya konuşmaların sonunda örgütlenmiş hissettim. Yani güncel sanat alanındaki herkesin de bir yandan aslında çok farklı düzlemlerde aksiyon hakkında, organizasyon hakkında, örgütlenme hakkında düşünmesi ne de zorunlu kılıyormuş gibi geliyor. Bu bana hiç ters değil bu arada, onu söylemem lazım. Tam da aslında böyle bir manzara içinde olduğumuzu düşünüyorum ama bilmiyorum. Ben de hakikaten sanatı biraz daha böyle şey romantik bir şeyle hani tanımla pek çoklarında gördüğünü biliyorum. O yüzden bu pek çok sanatçının da nasıl söyleyeyim razı olacağı bir hani faaliyet alanı mıdır ondan bir anda şüphe duymadım desem yalan olur aslında onu da söylemem lazım yani ne güzel herkes aslında işini üretmeye devam etse yani aslında keşke bu hep çok telaffuz ettiğimiz işte sektör seviyesine ulaşılsa da her şeyin bir tanımı olsa her şey hesaplanabilir olsa belki de bunların hiçbirini konuşmayacağız ama tam da işte galiba o hani sektörleşmenin içindeki o hesaplanabilirliğin biraz ağır basmasıyla birlikte görünmez olan bir şey var. Emek var aslında sanat tarafında. Galiba sanatçıların bu noktada biraz öne çıkıp bu dünyada nereye tekabül ettiğini onların emeklerinin göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum buradan söz almak istediğiniz olur mu acaba?
Ya ben bu destek al destek ver meselesi pandemide özellikle format olarak karşımıza çıkan biraz güvencesizlikle mücadele için oluşan platformumuzda iki tanesini davet etti. Biri Omuz'du, diğeri Sanatçı Destek Birliği'ydi örneğin. Bunu bir kısaca bir söylemekte fayda görüyorum. Yani mesela çok pratik, pandemiden sonra nasıl devam edeceği belirsiz ama bir anda insanların ihtiyaçlarıyla bir araya gelmiş bir yapı olarak oluştu. Yani çok böyle reflektif oluştu. Yani aslında eyleme geçmek zor bir şey değil ama gerçekçi bir şekilde ihtiyacı karşılığını anlamak daha bazen zorlayıcı, anlaşılması daha güç, daha çok emek isteyen taraf olabiliyor. Dolayısıyla bu pandemide de en çok yaptığımız şey, sanatçıların da kendi aralarında en çok yaptığı şey bence şu an nasılsın? Yani tam olarak ne yaşıyorsun? sorusuydu.
Evet.
Ve buradan çok fazla şey çıktı aslında. Eyleme dönük şey çıktı. Dolayısıyla konuşan örgütlenme evet. meselesini aynen. Bu bağ kurma meselesinin ben bu işin en büyük kısmı olduğunu da düşünüyorum. Biz ne yaşıyoruz ve bunları yaşarken de hangi derecelerde yaşıyoruz? Çünkü yokluktan, yoksunluktan herkesin anladığı şeyin ya da yaşadığı şeyin de çok farklı karşılıkları var. Bazen önemini de kaybediyor bu. Çünkü prekürite dediğimiz şey de tek bir sınıfa ait bir şey değil. Yani o sınıfsallık içine tabii. kesen bir şey, hat yani bir kesit. Dolayısıyla bunu önemli buluyorum. Ya da sanatçı destek birliği de hani Seçil'in anlattığı Seçilerel'in böyle bir yapıydı. Onun aslında böyle öncülüğüyle kurulmuş bir şeydi, bir oluşumdu. Ama arkasından da bayağı ses getiren bir yapıya dönüştü.
Evet. Evet doğru. Peki Şener'e o zaman dönelim tekrar. Onun da söyleyecekleri vardır. Çok sıra gelmedi çünkü.
Evet ben de aslında Eda'ya ufak bir ekleme yapmak istiyordum. Dünkü konuşmada da tekrar değerlendirmiş olduk aslında bu kavramlarla ilgili mevzuları. Bazen bazı kavramları farklı yerlere doğru çekip hani bir şekilde ya anlamsızlaştırıyoruz ya içini boşaltıyoruz ya da artık düşündüğümüz anlama gelmemeye başlıyor. Yani pandemi sürecinde dayanışma kelimesini bizim ve işte herhangi bir kurumun ya da galerinin aynı anlamda kullandığını düşünmüyoruz. Benzer şekilde örgütlülük kelimesi de herkes için farklı oluyor. Dün de örnek vermiştim. Yani bu konuşmayla ilgili örgütlülük modellerini konuştuğumuzdan bahsedince ya annem ya acaba yapmasanız mı oğlum hani nerelere giriyoruz gibi bir şey yaklaşımda bulunabiliyor. Aslında tamamen bu artık hani kelimeyle ilgili tavırlarımızdan. Dün Bager farklı bir açılımda bulundu mesela. Madem öyle örgütlülük demeyelim. Adına kurumsallaşma diyelim. Yani tanımını ve içini biz dolduracaksak sanatçılar kurumsallaşıyor diye bile öne çıkabiliriz. Önemli olan işte bu. Bunların hepsi birer enstrüman olduğu için hackleyebiliriz, farklı yöntemler geliştirebiliriz. Bizim nasıl durduğumuzla ilgili diye dün de konuşmuş olduk. Aslında buna benzer bir sürü kelime var. Zaman zaman kullandığımız ama tam olarak içini dolduramadığımız ya da ilerleyemediğimiz. Yani biz şeffaflığı, etiği, tavrın önemini, örgütlülüğü, dayanışmayı beraberce geliştirip kullanır ve bunu her alana ortak biçimde yayarsak gerçekten bu sanat üretimi konusundaki problemlerin ya da yaşanan iletişimsizliklerin daha iyi noktalara gelebileceğini evet. düşünüyorum. Ama tabii ki bu konuşma serisi bize bu kelimeleri yeniden kazandırdı ve üzerine düşünmeye itti böyle bir sürü kavramın. Tabii ki gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini ya da ne kadar örgütlenebileceğimizi zaman içinde görmüş olacağız.
Eda Yiğit, İpek Çınar ve Şener Soysal'la birlikteyiz Açık Radyo'da, Açık Dergi programında. Dün bir sanal forumla sonlanan Orta Normal, Normal Çevrim İçi Konuşma serisinin bir tür değerlendirmesini yapıyoruz. Keşke arkadaşlar sizin aslında her konuşmada verdiğiniz zaman kadar zaman verebilseydik biz de radyo olarak. Ama süremizin sonuna doğru geliyoruz. Benim kafamda şöyle bir soru var. Ya hoşlanacak mısınız emin değilim. Konuşma serisi bitti peki. Evet çıktıları tabii ki kolektif enerjiyle belirlenecek muhtemelen ve kolektif bir yönelimle belli bir şekilde alacak ayrı konu ama sizin tasarladığınız bir sonra var mı bu etkinlik için? İşte bir yazılı bir şey olabilir, bir web sitesi, bir haritalama olabilir. Ne düşündünüz acaba? Çünkü çok önemli aktarımlar oldu hiç kuşkusuz sizin de az evvel ifade ettiğiniz gibi. Farklı veçelerden somutlaştırmayı düşündünüz mü acaba burada paylaşılanları?
Doğru mu anladım emin olamadığım için tekrar şey yapıyorum. Bu konuşmaların hepsinin kaydı zaten yayınlanıyor ve hani bir arşiv olarak duracak. Bunun haricinde bizim örgütlenme konusunda atmak istediğimiz adımlar mı soru tam olarak anlayamadım ben.
Evet yani bir yayın düşünür müsünüz, düşünüyor musunuz? Ya da işte az evvel kimi öne çıkan kavramlardan bahsetti Şener. Yeni tartışmaya kazandırılan yeni konseptler bunlar. Bunun dışında Eda'nın da altını çizdi. Prekalite meselesinin aciliyeti var filan. Yani bu aslında yeni bir yön de vermiş olabilir orta normal ekibine diye düşündüğüm için acaba hani bunun çıktısı daha neler olacak diye merakla sordum aslında.
Şöyle aslında yani bu etkinlikleri sıcağı sıcağına yayınlamak bu yüzden yaptığımız bir şeydi arşiv olarak. Ama biraz sindirmek gerekiyor galiba. Çok fazla şey konuştuk ve bunlardan anlamlı adım hangisi olur? Biraz biz de böyle emeğimizi şey yapmaya çalışıyoruz. Önceliklere göre hareket etmeye çalışıyoruz. Biraz süzüp ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz diye düşünüyorum. Kendi adıma da bu süreç beni çok heyecanlandırdığı için yani bu özellikle güvencesizlik meselesiyle ilgili ben bireysel olarak bir anket hazırladım ama bu konuşmaların tetikleyici etkisiyle oldu bu. Ve bütün sanatçılar arasında yaygınlaştırmaya çalıştım ve 150 kadar sanatçı doldurdu. Bunun sonuçlarını mesela bir rapor olarak yayınlamak istiyorum. Orta normalde bizim dinleyicilerimiz olan herkese de rapor olarak göndermek çok istiyorum. Çünkü tam olarak buydu yani. Bu kategorize edememek, işte bu biraz muamma, bu kadar araştırmamış olması falan sevk etmişti bu anketi tasarlamaya. Dolayısıyla çok hızlı oldu her şey ve bunun sonuçlarını paylaşmak çok memnun edecek. Orta formatında destekleriyle oluyor tabii bunların her biri.
Gönül desteğiyle.
Bununla beraber aslında ortaformat.org web sitesinden ve Orta Format'ın YouTube hesabından tüm videolara erişebilir insanlar.
Peki, çok teşekkür ediyorum o zaman. Bu noktada sonlandıracağım. İpek, var mıydı son ekleyeceğim şey senin de?
Yok, hayır. Teşekkür ederim.
Peki, sağ olun. Ben var olun, hakikaten çok kıymetliydi. Temmuz ayının son haftalarından bu yana Açık Dergi'de ben de her pazartesi ve salı akşamı orta normal etkinliklerinin haberini verirken bir şekilde hakikaten alıntı düzeyinde bile olsa çok önemli kavramların yayına taşınmasına siz de vesile oldunuz. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Bir de bu söyleşi için zaman ayırdığınız için de ayrıca teşekkürler. Görüşmek üzere.
Çok teşekkürler İksan her şey için. Ayrıca yer vermenden de ayrıca mutluluk duyduk. Onu da paylaşalım.
Ne demek?
Kesinlikle.
İyi çalışmalar diliyorum o zaman herkese.
Görüşmek
üzere. Size de görüşürüz.
Sağ olun.